Ayrım 18, sayfa 255. Yukarı yol. Eski Bamiyan yolu başlangıcı zamanın karanlıklarında kaybolmuş uzun ömrünün izlerini taşıyordu. Dar ve kıvrım kıvrım olan bu yol kurak mevsimde bir yorgan gibi kalın ve yumuşak bir toz tabakasıyla örtülür, yağışlı mevsimlerde ise bir çamur deryası olurdu. Kenarları yenmiş, ufalanmış, ortası derin çukurlarla çökmüş eski Bamiyan yolu gerçekte kötü bir patikadan başka bir şey değildi. Tekerlekli araçlar bu yolu kullanamazdı. Güney ile kuzey arasındaki bütün yolcu ve yük trafiği ve ticaret, Uraz ile Muki'nin hastaneden çıktıktan sonra birkaç saat izledikleri ana yoldan yapılıyordu. Issız, gürültüsüz eski Bamiyan yolu sadece ilin insanlarının işine yarıyordu. Köylüler, zanaatkarlar, çobanlar, gezginci satıcılar, rastgele yolcular ve özellikle yılda iki kez yer alan büyük göçlerin kervanları. Baharda gidiş, güzde dönüş göçleri, şimdi Ekim ayıydı. Her gün bu kervanlardan birkaçı geçiyordu. Öğleden sonra pas renginde duman gibi bir şeyin ufuktan kendilerine doğru geldiğini ilk kez at üstündeki Uraz gördü. Küçük duman sorgucu hızla büyüdü, yayıldı. Daha başka duman sütunları fışkırdı yerden. Yavaş yavaş hepsi birden birleşerek kil rengi kızılımsı bir bulut oldular. Gök kubbenin tepesinden batıya doğru yarı yolu almış güneşi kapatacak denli kalın ve yüksek bir bulut. Ara sıra rüzgarın kuvvetli bir esintisiyle bu bulut orasından burasından yarılıyor ve bu yarıklar arasından hareket halinde karma karışık insan ve hayvan kümeleri, sürüleri görünüyordu. Silah ve koşumların bakır ve çelik parçaları çaprazlama vuran güneş ışınları altında birden parıldayıveriyordu. Muki Uraz'ı beklemek için durdu. Bu arada Zerre de onlara yetişip cahilin sağrısı yanında dikildi. "Büyük göçebeler," dedi Zerre. Büyük derken sesinin tonu değişmemiş, aynı kalmıştı. Ama söyleyişindeki kesinlik bu sözcüğe tüm dolgunluğunu, tam ve gerçek gücünü vermeye yetti. Zerre için kendisi gibi küçük göçebelerle, güneşin yaldızladığı bu kızılımsı esmer bulut içinde yürüyen insanlar arasında hiçbir ortak ölçü yoktu.
"Hangi aşiret?" diye sordu Uraz.
"Yukarı sınırlardan, Peştular, güneşin doğduğu yerden," dedi Zerre.
"Peştular," dedi Uraz.
Peştular, göçlerinde Bozkır'ın epey güneyine kadar geçtikleri halde Uraz onların kervanlarına hiç rastlamamıştı. Ama bütün Afganlar gibi o da Peştuların adını ve ününü sadece duymuş olmaktan da öte biliyordu. Doğu geçitlerinin kartal yuvaları misali dağlara konmuş hisarların Peştuları. Baş edilmez savaşçılar ve hayvan yetiştiricileri. Kendi gizli iş yerlerinde kılıç, mızrak ve tüfekler yaparlardı. Ovalık yerleri ta Amu Derya'ya kadar fethetmişler, Hazaraları köle yapmışlar, Kafiristan'ın zındıklarını imana getirmişlerdi. Başka yerlerde yenilmez olan İngiliz kralının askerlerini bile 100 yıl süren savaşlarla kendi dağ ve ovalarından sürüp çıkarmışlardı. Peştular bir efendiler ırkı, krallar çıkaran aşiretler ve her yıl baharda binlerce ve binlerce yüzyıldan beri sürüleri yaylaya çıkarmak için ülkeyi bir baştan bir başa geçerler, Hindistan'dan İran'a kadar yasaları ve sınırları hiç umursamadan elde silah giderlerdi.
"Peştular," dedi Muki. Boğuk sesinde korku vardı. Maimana'da buyruk veren, denetleyen, cezalandıran kim varsa hepsi, valiler, kaymakamlar, vergi tahsildarları, ordu komutanları ve polis şefleri, hepsi her zaman Peştulardan olurdu. Başka kandan insanlardı bunlar, yenenlerin oğulları. Hindu kuşun ötesindeki Kabil'den otlu bozkırların halkına boyun eğdirmek için gönderilmiş. Muki yeniden "Peştular," dedi. Hareket halindeki toz perdesi şimdi geniş vadinin bir yanından öbür yanına uzanıyor ve kıvrım kıvrım dalgalanarak göğe doğru yükseliyordu. Dünyanın henüz soğumamış sıcak külleri denilebilirdi buna.
"Yürü," dedi Uraz Muki'ye.
Seyis irkildi, birkaç adım attı. Sonra döndü ve gözleri cahilin ardından gelen Zerre'ye dikilmiş, "Çayırın ortasından geçen patikaya sapsak belki daha iyi olur," dedi.
"Niçin?" diye sordu Uraz.
"Peşrular bütün yolu kaplamışlar. Sürüleri çekirge bulutları kadar çok. Üstelik hepsi de silahlı," dedi Muki.
"Yol gelip giden herkese açıktır," dedi Uraz. "Haydi yürü."
Muki başını omuzları arasına çekti ve yürüdü. Toz dalgası üstlerine geldi, başlarından aştı. Hiçbir şey göremiyorlardı. Büyük ve karışık bir ayak depreşmesinden, maden şakırtılarından, hafif insan mırıltılarından ve bunların hepsinden de baskın, kişneyen, meleyen, böğren, havlayan hayvan seslerinden başka bir şey işitmiyorlardı. Zere Uraz'ın yanına koştu, sağ ayağına iki eliyle sarılarak bağırdı. ''Yalvarırım ulubayım, hiç değilse yol kenarındaki hendek boyunca gidelim.''
Niçin diye sordu Uraz.
Peştular her zaman doruk çizgisini izler. Yukarı yollardan giderler. Yoksa başlarına bir uğursuzluk geleceğine inanırlar.
Ben de o inançtayım dedi Uraz.
Yüzleri tozlanmaya başlamıştı. Bu kül maskesi Zere'nin yüzündeki korku anlatımını daha da vurguluyordu. İnledi Zere.
Vay halime, benim gibi en aşağı tabakadan bir kadını, bir küçük göçebeyi ayak altında çiğneyip geçerler.
İzin veriyorum sana, nasıl istersen öyle yap dedi Uraz.
Genç kadın Uraz'ın ayak bileğini öptü ve üç sıçrayışta yol kenarındaki hendeğe atladı. Muki bu ufacık tefecik çelimsiz yitik yaratığın ardından bir davrandı ama peşinden gitmeye yüreği yetmedi.
Sen de git dedi Uraz tiksintiyle.
Muki Zere'ye yetişti, elini tuttu. Bu elin kendi kocaman avucu içinde titrediğini duydu.
Bak diye bağırdı Zere, senin efendi yola koyuldu, deli bu adam.
''Gururlu'' dedi Muki.
''Neyinden gurur duyuyor ki?'' diye sordu genç kadın. ''O denli zengin mi sanki?''
''Zenginliğin ne önemi var?'' diye yanıtladı Seyiz. ''Üç ilde ondan daha iyi bir çopendoz yoktur. Hem de o büyük Tursel'in oğlu.''
Zere buzkaşı oyunu ve ünlü oyuncuları konusunda hiçbir şey bilmiyordu. Seyiz'in yüzünde büyük göçebelerin kendisinde uyandırdığı duyguların aynısını görünce çok alındı bundan. Dünyada kimse, hiç kimse Peştu uluları ile kıyaslanamazdı.
Çopendozmuş değilmiş, hiç umursamam, paramparça olursa o. Ama senin atının ölümüne sebep olmaya ya da sakatlamaya hakkı yok.
Muki'nin derisi birden kendisine dar geldi, bir sıcak bastı.
Cahil benim atım değil dedi.
Genç kadın yabanıl denilecek bir şiddet, bir inatla bağırdı.
O at senin için doğmuş.
Muki'ye sokulup çok alçak sesle ekledi.
Çayhanenin çayırında bir prens gibiydin.
Cahili yukarı yoldan hiç ayrılmaksızın süren Uraz, üzengiden sağ ayağı üzerinde doğrulup kalktı ve bir elini gözüne siper ederek aygırı durdurdu. Aynı anda Zere paniğe kapılmış bir hayvan gibi ileri atılıp Muki'den ayrıldı ve bağırdı.
Geldiler, geldiler!
Kervan toz bulutu içinden çıkmıştı. Bu gelen sadece öncü kesimiydi daha. Öyleyken bütün yolu kaplamakla kalmıyor, kenarlarından taşıyordu da. Uraz eğer üstünden Muki ile Zere hendek içinden baktıklarında rüzgarın ve güneşin her an dokusunu ve yoğunluğunu değiştirdiği toz kıvrımları, atkıları, tülleri arasından öncü kesimin hemen ardında sürülerin asıl kitlesini gördüler. Sonu yoktu. Bir biçimi de yoktu. Dağların bir yanından öbür yanına tüm vadiyi dolduruyorlardı. Ne Uraz, ne Muki, hatta ne Zere ömürlerinde böyle bir hayvan denizi görmüşlerdi. Sanki kabarmış, taşmış, büyük bir yün ırmağının suları onlara doğru akıp geliyordu. Toz bulutu atlara, katırlara, eşeklere ve boynuzlu hayvanlara kısa tüylü birer post giydirmiş gibiydi. Bir takım akıntılar bu taşkın sularını bir çalkalandırıyor, bir yatıştırıyor, bir yavaşlatıyor, bir hızlandırıyordu. Bu dalgalanışlara göre havlamalar, bağırışmalar, kamçı şaklamaları işitiliyordu. Çobanlarla köpekler göze görünmüyorlardı. Hareketlerini düzenledikleri bu dalgalar arasında yitmişlerdi. Yarı bele kadar kalabalığın içine gömülmüş olan atlılar ise uzaktan bakılınca yarım atların üzerine binmiş yarım insan gövdelerinden başka bir şey değillerdi. Bu akan kitlenen sıyrılıp beliren sadece çalımlı anıtsal deve katarlarıydı. İkişer ikişer sık sıralar halinde gidiyorlardı. İster yük ister yarış devesi olsun, çadırlar, halılar, parıldayan kapkaçaklar ya da içlerinde tüm bir aileyi barındıran tahtirevanlarla yüklü bulunsun, hepsinin gidişi birdi. Tembel ve kibirli. Uzun esnek boyunları üzerinde iri çeneli yabanıl suratları sallanıyor, bağırıyordu boyuna. Küçük baş hayvan sürüleri üstünde dalgalanan katarların başını en iri, en güçlü develer çekiyordu. Bu kervanbaşı develerin üzerindeki süslere insan şaşar kalırdı. Tepeden tırnağa demet demet, boy boy kuş tüyleri, saçaklar, korderalar ve tüllerle bezenmiş donanmıştılar. En çiğ renklere boyanmış bu süslere takılı çıngıraklar, develerin attığı her adımda çıngırdıyordu. Bu şatafatlı tüllü ejderhalar, kervanlar ırmağının akıp giden dalgaları üstünde yalpa vurup sallanarak ilerliyorlardı. Uykulu ve ağır. Uraz bir doğa öğesinin yavaşlığı, gücü ve kaçınılmazlığı ile kabarıp üstüne doğru gelen bu dalgaya bir göz atmakla yetindi. Bütün dikkati Katarların en ucunda, orada başı çeken iki hayvan üzerinde toplanmıştı. Bu develer o eski Baktriyan ülkesindendiler. Olduğu olası cüsse, dayanıklılık ve dövüşkenlik bakımından bunlar eşi menende olmayan bir türdü. Artlarındaki Katar'ın tepesinden aşıyorlardı. Onlar da çok iri kıyım hayvanlar oldukları halde uzun, sırk, sert yamanıl tüylerine baştan aşağı, yüzlerine, boyunlarına, sırtlarına, hörgüçlerine, karınlarına ve bacaklarına kına yakılmıştı. Bu boyalı postlarına takılı kumaş parçaları, muskalar, tılsımlar ve sorguçlar, ateş kızılı ve altın yaldızı ışımalarla parıldayıp dalgalanıyordu. Sağdaki canavarın üstünde bir erkek vardı, soldakinde bir kadın. Erkek gençti daha, başındaki sarığa kadar ulaşan kısa kesilmiş sık sert sakalında tek bir ak yoktu. Güneş ve rüzgar yanığı tenine, kibirli kemerli burnuna, lav taşlarının haşin donuk koyu rengini taşıyan gözlerine bu sakal abanozdan bir çerçeve gibiydi. Alt dudağının hemen altında düzgün kapanmamış bir yara izi etinde derin bir oyuk açarak uzanıyordu. Kemerine iki hançer geçiriliydi. Namlusu aşırı uzun, dipçiği altın ve gümüş işlemeli bir tüfekte kalçasına abanmıştı. Kadın 20 yaşında yoktu. Her şey bunu gösteriyordu. Yanaklarının düzgün gerginliği, bakışlarındaki parlaklık, yumuşak alnı, taptaze dudaklar. Bununla beraber bu yüz çizgilerinin kıpırtısızlığı onlara daha yaşlı, daha güçlü, daha kibirli bir anlatım veriyordu. Yüzünde hem taze bir çiçeğin parlaklığı hem de bir maskenin buyurgan donmuşluğu vardı. Üzerindeki ipekliler çiğ mavi, parlak kırmızı, acı sarı renklerdeydi. Boynu, kolları ve bacak bilekleri koca koca, kalın gümüş gerdanlıklar ve ağır bileziklerle öylesine yüklüydü ki bir zırh giymiş gibiydi kadın. Dirseğinin bükümünde de reisinki kadar gösterişli bir tüfek yatıyordu. Baktriyanlı develerin tepesine tüner gibi oturmuş bu erkekle kadın, yolun ortasında doruk yolunun tam üstünde durmuş olan atlıyı ta uzaktan görmüşlerdi. Ama görünüm ve tutumlarında hiçbir şey bunu belli etmiyordu. Yüzleri yine kıpırtısız, yine alabildiğine kibirliydi. Birbirlerine bakmamışlardı bile. Uraz da aynı oyunu oynuyordu. Üzerine doğru gelen iki devi görmüyor gibiydi. Oysa hayvanlar öylesine yaklaşmışlardı ki, kına kokusu burun deliklerini irkiltiyor, rüzgarın uçurduğu tükrük damlacıkları alnını ıslatıyordu. Geldiklerini gerçekten görmediğine, karşısındakilerin inanacağını bir an bile düşünmüş değildi. Bir oyunda, şimdi oynadığı da bir onur ve haysiyet oyunuydu, temel ve ölümcül bir oyun, davranışların gerçeğe benzer olup olmamasının bir önemi yoktu. Yeter ki kural ve töreye titizlikle uygun davranılsın. Bunun için Uraz, yolun ortasına dikilmiş bir heykel gibi kas katı ve dimdik bekliyordu. Kıpırtısız gözleri iki Baktriyan devini ayıran boşluğa bakıyordu ve kaslarına, sinirlerine, kafasına her türlü hareketi, tepkiyi, düşünceyi yasaklayabilecek denli hakimdi. Yaşamın ve zamanın nabız atışlarını ancak kırık bacağının zonklamasında, ağrının rakkasında duyuyordu. Sancı saplanıyor, yatışıyor, saplanıyor, saplanıyor, yatışıyordu. İki Baktriyan canavarı arasındaki boşluk birden kapandı. Uraz'ın bakışları tüylü bir duvara çarptı. Yan yana yapışmış boylu develerin göğüslerine. Tepesinde boğuk, eğilmez bir ses duydu. Uğurlar olsun! Ancak o zaman Uraz başını kaldırdı ve kısık gözleri, yüzünde yara izi olan adamın kocaman, derin, lav rengi gözleriyle karşılaştı. Uraz karşılık verdi. Sana da uğurlar olsun, kudretli aşiret reisi ve senin aracılığınla tüm aşiretine. Uraz'ın söylediklerinde ana yolun öbür yolcusu kadına, kolunda tüfek, kocası kadar yükseğe oturmuş, onunki kadar cüsseli ama daha da süslü bir hayvana binmiş kadına ilişkin hiçbir şey yoktu. Kadının varlığını bilmemezlikten geldiğini iyice belirtmek için başını elden geldiğince öte yana çevirmişti. Büyük göçebeler kadınlara eşit davranmaktan hoşlanıyorlarsa Uraz'ın yapacağı bir şey yoktu. Ama bir çopendoz, Çöpendozoğlu ve torunu bir çöpendoz, kendi halkının töresini aşağılatmaz, iki orospu gibi boyanmış develerin ayakları altında çiğnetmezdi. Peştu prensi susuyordu. Kervanın binbir uyumsuz sesten oluşma gürültüsü Uraz'ın kulak zarlarını tırmalıyordu. Ateşi yükseliyordu, yarasının sancısı dayanılmazdı. Cahili kımıldamadan yerinde tutmakta zorluk çekiyordu. Aniden çok sert bir nesne sağ yanına vurdu ve Uraz'ın gövdesi elinde olmayarak o yana döndü. Tüfekli kadınla yüz yüze geldi. Kırmızı köseleden eğeri üzerine savaşçı kadınlar misali oturmuş, bindiği boylu hayvanın tepesinden Uraz'a bakıyordu. Tüfeği yeniden eski yerine dirseğinin kuytusuna koyuyordu umursamazlıkla. ''Bana dipçikle vurmuş,'' dedi Uraz kendi kendine. Duyduğu çılgın öfkeyi açığa vurmamak için korkunç bir çaba harcaması gerekti. Bindiği hayvanın yüksekliği ve uzun, yılan gibi esnek boynu kadını koruyordu. Uraz'ın ona erişebilmesi olanaksızdı, kamçısıyla bile. Böyle çaresizlik hallerinde onur kuralları, dingin, soğukkanlı davranarak sataşmanın üstüne çıkmayı gerektirirdi. Uraz da böyle davrandı. ''Sen ne arıyorsun burada, bizim tozumuzu yuta yuta?'' diye sordu kadın, kocasınınkinden daha da saldırgan, daha da çalımlı bir sesle. Uraz cahili öyle bir döndürüş döndürdü ki cahilin kıçı kervanın hanımına doğru çevrildi ve Uraz yanıtını Peştu reisine yöneltti. ''Yolumun açılmasını bekliyorum,'' dedi. Büyük göçebe elinde olmayarak vadide ilerleyen, yayılan, dört bir yana taşan sonu görünmez insan ve hayvan seline bir göz attı, sonra bakışlarını yeniden Uraz'a çevirerek ''Bizi görünce neden senin için açık olan tek yolu, dağların eteğinden giden yolu seçmedin?'' ''Ben hep yukarı yoldan giderim.'' Aşiret reisinin yüzündeki oyuk yara izi hafifçe morardı. ''İddia ediyor musun ki?'' Sözünü bitirmeden ve başını bile çevirmeden geniş bir kol hareketiyle ardındaki hayvan sürülerini, insan kalabalığını işaret etti. ''Savaşçılarıma bile gerek yok,'' dedi. ''Ben yoluma giderim, sen ve atında paramparça olursunuz. Et ve kemik parçalarından başka bir şey kalmaz ortada.'' ''Gerçekten de bunu yapabilirsin,'' dedi Uraz. ''Ve işte bunun için tek başına ve silahsız giden bir adama yol vermek zorundasın.'' ''Yukarı yolda mı?'' ''O yolun üstüne değil miyim zaten?'' Reisin karısı sırtını bir doğrulttu, göğüsleri iki kalkan gibi ipek giysisini şişirip kabarttı. Gerdanlıkların ve bileziklerin şıngırtısı duyuldu. ''Çok uzun ettin,'' diye bağırdı kocasına. ''Aklını yitirmişse ne yapalım? Allah sonunu hayırlı etsin.'' Peştu reisinin Uraz'a dikili gözleri hep lav rengindeydi. ''Yoldan çıkmak için bir dakika sana, sadece bir,'' dedi Uraz'a. Tam o sırada karşı konulmaz bir dalga kabartısı her şeyi altüst etti. İkişer ikişer sıra olmuş, başkanlarıyla karısını çok yakından izleyen, en öndeki develere binmiş olanlar onların neden durduklarını açıkça görüp durumu anladılar. Ve onlar da aynı şeyi yaptılar. Daha arkadan gelenler de nedenini bilmemekle beraber hayvanlarını durdurdular. Ama vadiye baştan başa yayılmış olan kervanın asıl kitlesi, aradaki uzaklık ve engebeler yüzünden öncü kesimin durduğunu bilemezdi. Deveye binmişler, atlılar, yayalar ilerlemeye devam ettiler böylece. Çobanlarla köpekler sürüleri yine dürtükleyip durdular. Dalga dalganın sırtına binip yığıldı. Sonunda yığılıp kabaran insan ve hayvan denizi iki bakriyan devine geldi erişti. Direndi devler önceleyin. Efendileri yola devam işareti vermemişti. Ve onlar güçleri, irilikleri ve görevleri dolayısıyla aşağılık hayvanların itişine boyun eğmeyecek kadar kibirliydiler. Kocaman ayakları birer vantuz gibi yola yapışmış, bedenleri geriye doğru kasılmış, arkadan zorlayan baskıya bütün güçleriyle karşı koydular ve dalgayı yerinde tutabildiler. Ama bu güç dengelemesi ancak bir an sürdü. Aşiret reisinin Uraz'la konuşmasını bitirdiği andı bu. Sonra durmadan artan baskı altında iki devin ayakları kaymaya başladı. Dalga onlardan daha güçlü çıktı. Devlerin ayakları yolun yüzeyinden koptu ve önlerinde dikilen at ile binicisine doğru kaydı. İtilip kakılmalar, sürtüşmeler, tepişmeler arasında maden, kösele ve kuş tüyü süslerin derilerine battığı, binlerce çıngırak şıngırtısının tedirgen ettiği develer, efendilerinin isteklerini anlama yeteneklerini yitirdiler. Kalkık dudaklarından öfkeli bir böğürtü ile bir tükrük sağanağı fışkırdı. Bu ilkel kudurgan öfkenin bir nesneye yönelmesi gerekirdi. Şu cüce atla binicisinden daha elverişlisi de bulunamazdı. Ayak altında çiğnenip pelte haline getirilecek, yolun tozu toprağına karıştırılıp yok edilecek gülünç yaratıklar. Deve azmanları atla binicisine doğru bir adım attılar. Cahilin tepkisi Uraz'ın düşüncesinden daha hızlı harekete geçti. Aygır bu iki canavardan nefret ediyordu. Tanımadığı o kına kokusu, çıngıraklar, tüyden süsler, yüzüne sıçrayan salyaları, kendisine yol vermekle direnişleri, her şey karşılaştıkları ilk andan beri cahilin içgüdüsünü iki deve azmanına karşı çevirmişti. Develer saldırıya kalkışınca cahil onlardan önce davrandı, kişnemesinin tizliği ve şiddeti develerin sesini bastırdı. Kendine biraz yer açmak için bir adım geriledi, şaha kalktı ve saldırdı. Önlerinde birden ayağa kalkan bu hayvan, öfkeli meydan okuyan kişnemesi, hareketlerindeki çabukluk, bakriyanlı develeri öylesine şaşırttı ki hızları kesildi, bozuldular. Toparlanmaya vakit bulamadan da aygır üzerlerine atıldı. Öylesine boylu ve ağır oldukları halde korkuya kapıldılar, birbirlerinden ayrıldılar. Atın boynuna yatmış, başını yelesine yapıştırmış olan Uraz, önündeki sık ve esmer bir yosunla kaplı duvarda bir yarık açıldığını görür gibi oldu. Aygır yarıktan içeri daldı. Uraz'ın bacakları şişkin, tüylü karınlara çarptı. Kırık bacağından öyle bir ağrı yükseldi ki Uraz ölümü aradı. Ve aygırın daha ileri gidebilmesini, birbirine sokulmuş yapılmış bir deve katırının engellediğini görünce de ''Olsun'' dedi kendi kendine. ''Beni öldürseler bile doruk yolunda öldürmüş olacaklar ya.'' Ne atlayıp ne de delip geçemeyeceği ucu görünmez sıkışık sürüyle karşı karşıya gelince cahil yeniden şaha kalktı. Ön sıradaki hayvanlar gerilediler. Onların ardındakiler de daha arkadaki iki sırada. İki karşıt itiş gücü bir an dengelendi. Aygır yere indi. Soluğu kesik kesik ve boğuktu. Bakışları çılgın. Artık kımıldanacak, dövüşecek yer kalmamıştı. Önünde bir adım ötede öfkelenmeye başlayan deve kitlesi vardı. Her iki yanında da baktriyanlı canavarlar. Öylesine yakınında ki karınlarında öfkenin guruldadığını duyuyordu cahil. Boğulup ezilme anının gelip çattığını Uraz ile cahil aynı zamanda gördüler. Uraz'ın kırık bacağının sargıları çözülüp sökülmüş, poturunun paçası yırtılmıştı. Kırık kemik ve ufunetli yara açığa çıkmıştı. Büyük göçebelerin reisi hasta bacağı düşünceli düşünceli süzdü. ''Senin durumundaki bir kimse hasım değildir.'' dedi Uraz'a. ''Hastalığının yüzü suyuna seni bırakıyorum.'' ''Ben de aygırının hatırı için.'' dedi tüfekli kadın. Reis geriye doğru dönüp bir emir saldı ve dev hayvanını yola sürdü. Karısını taşıyan dev de onu izledi. Çıngıraklar yeniden şıngırdamaya başladı. Uraz boğazına kadar onların kaldırdığı toza battı. Ve cahil reisin buyruğu gerilere, kervanın içine doğru tekrarlana tekrarlana yayıldıkça, tüylerle süslü deve katırları arasında açılan dar aralıktan ilerledi. Doruk yolundan gidiyordu.
''Beni yukarı kaldır.'' dedi Zeremukiye. Yukarıdaki yol üstündeki kargaşalık yüzünden Uraz ile cahili görmez olmuşlardı. Kervan yeniden yola koyulduğunda onlar ne olduğunu hiç bilmiyorlardı. Hazlar da öylesine dolu, öylesine zengin vücudu Muki gülünç bir kolaylıkla kaldırıp başının üstünde tuttu. Batan güneşin ışıkları ve toz bulutu arasından Zere, sürülere karşıt yönde giden bir atlının kervan denizi ortasından bir hark açtığını gördü.
''Bu kuşkusuz odur.'' dedi Zere. ''Doruk yolundan gidiyor sonunda.''
''Başka türlüsünü kabul etmezdi o.'' dedi Muki.
''Onunla çok övünüyorsun değil mi?'' diye bağırdı Zere. ''Hayvanın gitmesi pahasına olsa da.''
''Cahil tehlikede değil ki Uraz sürdüğüne göre.''
Genç kadın yeniden bağırdı. ''Ama her şey tamam değil daha. Kervanın yarısına bile gelmedi.''
''Öyleyse onunla birlikte gitmemiz gerekir.''
Zere daha fazla oyalanmadı. İçini kutsal bir korkuyla dolduran çift artık uzaklaşmıştı. Toz bulutu içinde gözden silinmişlerdi. Şimdi yanlarından geçen kadın ve erkeklerin giysileri, davranışları ve yaptıkları işler onları daha az korkunç kılıyordu Zere için. Ve onlarla birlikte sürülerin ana kitlesi geçiyordu. Zere ise Muki kadar hayvanlara alışıktı. Yün denizinin içine daldılar. Denizi geçmeleri uzun sürdü. Yürüyen hayvanların sağrı omuz ve ağızlarından sakınmak, tepen ayaklardan, sivri dişlerden, süsen boynuzlardan korunmak için gerekli en uygun hareketleri, içgüdüleri ve görgüleriyle nedenli bilseler de, bazen bir dalganın yoğunluğu karşısında durmak, bazen de bir akıntıya kapılıp sürüklenmek durumunda kalıyorlardı. Köpekler peşlerinden geliyordu. Atlı çobanlar kamçılarıyla tehditler savuruyordu. Kaynaşan kalabalık ve tozla çevrili, bir ilerleyip bir itilerek kesintilerle yol alıyorlardı. Giderek sürüler seyreldi. Kervanın art kesimiydi bu. Muki ile Zere adımlarını sıklaştırdılar. Seyrelmiş hayvanlar arasından koştular. Tam cahil açık alana çıkarken Uraz'a ulaştılar. Orada Aygır, Seyis ve küçük göçebe kadın sanki içgüdüsel bir anlaşmayla hep birlikte durup akşam havasını derin derin içlerine çektiler. Hayvan denizinden çıkar çıkmaz yeniden sağlam toprağa bastıklarını anlayabilmek için her üçünün de bir soluk almaya ihtiyacı vardı. Durdular ve akıp giden kervanın gittikçe zayıflayan uğultusunu dinlediler.
''Aman Allah'ım, rahim Allah'ım'' dedi Muki fısıltıyla. ''Zere bak, ay bacağa bak.'' Genç kadın yaranın açık ağzını, şişmiş paralanmış kenarlarını, sızan irin ve kanı gözledi. ''Hayvanlara sürtünmekten'' dedi.
''Sen hemen bir şeyler yapabilir misin?'' diye sordu Muki.
''Yapabilirim'' dedi Zere.
Seyis tam Uraz'a seslenecekken Beriki'nin iskelet haline gelmiş çökük yüzünde kansız dudakları güçlükle kıpırdadı. ''Duydum'' dedi ve cahili sürdü.